1. Krallar 2. bölüm 15. ayette Adoniya, bildiğin gibi daha önce krallık benim elimdeydi dedi. Bütün İsrail benim kral olmamı bekliyordu. Ancak her şey değişti ve krallık kardeşimin eline geçti. Çünkü Rabbin isteği buydu. Kendisinin Süleyman'dan daha popüler olduğunu ve insanların kendisinin kral olmasını istediklerini burada söylemektedir. 1. Krallar 2. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise ama benim senden bir dileğim var. Lütfen geri çevirme. Batşeva söyle dedi. Adoniya, Kral Süleyman seni kırmaz dedi. Lütfen ona söyle, şu nemli Avişak'ı bana eş olarak versin. Krallık elimden alındığına göre sadece küçük bir arzum var. Avişak'ın karım olmasını istiyorum diyor. Hatırlayacağınız gibi Avişak son günlerde Davut'a bakan kızdı. 1. Krallar 2. bölüm 18 ve 21. ayetlerde Batşeva, peki senin için kralla konuşacağım diye karşılık verdi. Batşeva, Adoniya'nın dileğini iletmek üzere kral Süleyman'ın yanına gitti. Süleyman annesini karşılamak için ayağa kalkıp önünde eğildikten sonra tahtına oturdu. Annesi için de sağ tarafına bir taht koydurdu. Tahtına oturan annesi, senden küçük bir dileğim var. Lütfen beni boş çevirme dedi. Kral, söyle anne seni kırmam diye karşılık verdi. Batşeva, şu nemli Avişak ağabeyin Adoniya'ya eş olarak verilsin dedi. Bu küstahça bir istekti ama Süleyman'ın annesinin kendisinden isteyeceği hiçbir şeyi geri çevirmeyeceğini biliyordu. Direkt olarak Süleyman'a gitmek yerine Batşeva'ya gitmesinin nedeni de buydu. 1. Krallar 2. bölüm 22 ve 23. ayetlerde Kral Süleyman, neden şu nemli Avişak'ın Adoniya'ya verilmesini istiyorsun dedi. Krallığı da ona vermemi iste bari. Ne de olsa o benim büyüğüm. Üstelik kahin Aviyatar'la Seruya oğlu Yoav da ondan yana. Bu olay üzerine Kral Süleyman Rabbin adıyla ant içti. Eğer Adoniya bu dileğini hayatıyla ödemezse Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Adoniya aslında tahta doğru bir adım atmaya çalışıyordu. Tehlikeli bir şey yapıyordu ama bunu akıllıca yapıyordu. Adoniya Süleyman'ın ağabeyiydi ve Süleyman doğal olarak Davut kendinden sonra tahta kimin geçeceğini söylemeden önce Adoniya'nın tahtı ele geçirme girişiminde bulunmuş olduğunun da bilincindeydi. Batşeva saflığında Adoniya'nın Avişak'ı istemesini mantıklı bir şey olarak gördüğü halde Süleyman'ın zeki beyni tuzağa hemen sezinledi. 1. Krallar 2. bölüm 24 ve 25. ayetlerde beni güçlendirip babam Davut'un tahtına oturtan, verdiği sözü tutup bana bir hanedan kuran, yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki Adoniya bugün öldürülecek. Böylece Kral Süleyman Yahoya'da oğlu Benaya'yı Adoniya'yı öldürmekle görevlendirdi. Benaya da gidip Adoniya'yı öldürdü. Adoniya'nın ölümü tabii ki vahşi bir şeydi ama onun ölümü taht için başka bir rakip bırakmadı. Süleyman'ın tahtını sağlamlaştırmak için onun öldürülmesi gerekmekteydi. Adoniya yaşadığı sürece tahtı ele geçirmek için sürekli planlar kuracaktı. Süleyman, Adoniya'yı ortadan kaldırdıktan sonra onu destekleyenleri de etkili konumlardan almanın gerekli olduğunu fark etti. 1. Krallar 2. bölüm 26 ve 27. ayetlerde ise kral kahin Aviyatar'a Anatot'taki tarlana dön dedi. Aslında ölümü hak ettin ama seni şimdi öldürmeyeceğim. Çünkü sen babam Davut'un önünde egemen Rabbin antlaşma sandığını taşıdın ve babamın çektiği bütün sıkıntıları onunla paylaştın. Elinin ailesi hakkında Rabbin şurada söylediği sözün gerçekleşmesi için Süleyman Aviyatar'ı Rabbin kahinliğinden uzaklaştırdı. Harun'un soyundan gelen Aviyatar Adoniya'nın isyanına katıldığı için kahinlik görevinden alınmış ve tarlasına yollanmıştı. Öldürülmeyişinin tek nedeni ise Avşalom'un isyanı sırasında Davut'a sadakat göstermiş oluşuydu. Bu olay sonucunda artık Eli'nin soyundan gelen hiçbir rahip kalmadı. 1. Krallar 2. bölüm 28 ila 30. ayetler arasında ise haber Yoav'a ulaştı. Yoav daha önce ayaklanan Avşalom'u desteklemediği halde Adoniya'yı destekledi. Bu nedenle Rabbin çadırına kaçtı ve sunağın boynuzlarına sarıldı. Yoav'ın Rabbin çadırına kaçıp sunağın yanında olduğu Kral Süleyman'a bildirildi. Süleyman, Yahoya'da oğlu Benaya'ya git onu vur diye buyruk verdi. Benaya Rabbin çadırına gitti ve Yoav'a kral dışarı çıkmanı buyuruyor dedi. Yoav, hayır burada ölmek istiyorum karşılığını verdi. Benaya gidip Yoav'ın kendisini nasıl yanıtladığını krala bildirdi. Yoav, Aviyatar ve Adoniya'nın başına gelenleri duyunca kaçtı. Rabbin çadırına gitti ve sunağın boynuzlarına sarıldı. Süleyman, Yoav'ı öldürmek için Yahoyda'nın oğlu Benaya'yı seçti. O da Yoav'ın arkasından gidip Rabbin çadırının dışına çıkmasını istedi. Yoav, eğer öleceksem burada öleceğim diye karşılık veriyor. 1. Krallar 2. bölüm 31 ve 32. ayetlerde ise kral, onun istediği gibi yap dedi. Onu orada öldür ve göm. Yoav'ın boş yere döktüğü kanın sorumluluğunu benim ve babamın soyu üstünden kaldırmış olursun. Rab döktüğü kandan ötürü onu cezalandıracaktır. Çünkü Yoav, babam Davut'un bilgisi dışında kendisinden daha iyi ve doğru olan iki kişiyi, İsrail ordusunun komutanı Ner oğlu Avner'le Yahuda ordusunun komutanı Yeter oğlu Amasa'yı kılıçla öldürdü. Yoav eli kanlı bir adamdı. 1. Krallar 2. bölüm 33 ve 34. ayetlerde ise böylece dökülen kanlarının sorumlusu sonsuza dek Yoav'ın ve soyunun üstünde kalacaktır. Ama Rab Davut'a, soyuna, ailesine ve tahtına sonsuza dek esenlik verecektir. Yehoyada oğlu Benaya gidip Yoav'ı öldürdü. Onu ıssız bir bölgede bulunan kendi evine gömdüler. Yoav Süleyman'a karşı ayaklanmaya katıldığı için öldürülmüştü. Şimdi de başka bir haindi. Davut ona dokunamayacağına dair yemin ettiğinden ötürü ona dokunmadı. Şimdi Süleyman onun davranışlarını sınırlamaktadır. 1. Krallar 2. bölüm 36. ayette sonra kral haber gönderip Şimi'yi çağırttı. Ona Yeruşalim'de kendine bir ev yap ve orada otur dedi. Hiçbir yere gitme. Süleyman Şimi'nin onu göz altında tutabileceği bir yerde olmasını istiyordu. Şimi gittiği her yerde isyan tohumları ekiyordu. Süleyman onun her hareketini görmek istiyordu. 1. Krallar 2. bölüm 37 ve 38. ayetlerde ise oradan ayrılıp Kidron Vadisi'nden öteye geçtiğin gün bil ki öleceksin. Sorumluluk sana ait. Şimi krala, efendim kral, peki diye karşılık verdi. Kulun olarak söylediklerini aynen yapacağım. Şimi Yeruşalim'de uzun süre yaşadı. Süleyman Şimi'ye Yeruşalim'de bir ev bina etmesini ve şehir sınırları içerisinde kalmasını buyurmuştu. Dönüp kendi oymağıyla yaşaması yasaktı. Şimi Süleyman'ın şartlarına itaat etmeye söz vermişti. 1. Krallar 2. bölüm 39 ve 40. ayetlerde ise aradan 3 yıl geçmişti. Şimi'nin iki kölesi Gat kralı Maaka oğlu Akiş'in yanına kaçtı. Kölelerin Gat'a kaçtığını Şimi'ye haber verdiler. Bunun üzerine Şimi kalkıp eşeğine palan vurdu ve kölelerini aramak üzere Gat'a Akiş'in yanına gitti. Kölelerini bulup Gat'tan geri getirdi. Şimi şehir sınırları dışına çıkmıştı. Bunu Süleyman'ın buyruklarına direkt bir itaatsizlik olarak yapmıştır. Şimi'nin yaptığı Süleyman'a anlatılmıştır. Bunun üzerine kral onu çağırtıyor ve 1. Krallar 2. bölüm 43 ila 46. ayetler arasında öyleyse neden Rabbin adına içtiğin anda ve buyruğuma uymadın? Kral Şimi'ye karşı sözlerini şöyle sürdürdü. Babam Davut'a yaptığın bütün kötülükleri çok iyi biliyorsun. Bu yaptıklarından dolayı Rab seni cezalandıracak. Ama Kral Süleyman kutsanacak ve Davut'un tahtı Rabbin önünde sonsuza dek kurulu kalacaktır. Kral, Yehoyada oğlu Benaya'ya buyruk verdi. O da gidip Şimi'yi öldürdü. Böylece Süleyman'ın krallığı iyice pekişti diye yazıyor. Şimi'nin ölümüyle Süleyman babası Davut'un kendisine vermiş olduğu buyrukları yerine getirmişti. Süleyman tahtı ele geçirmek isteyen kişilerin çoğunu ortadan kaldırmıştı. Şimdi barış ve huzur içerisinde egemenlik sürebilirdi. 1. Krallar 3. bölümdeki temel konu Süleyman'ın bilgelik istediği dua ve Tanrı'nın bu duayı yanıtlayışıdır. Önümüzdeki 3. bölümde Tanrı bir rüya aracılığıyla Süleyman'a görünerek benden her ne istersen dile demişti. Süleyman İsrail'i yönetmek için bilgelik ister. Bu bencillikten uzak isteği Tanrı'yı o kadar hoşnut eder ki ona istediğinden çok daha fazlasını vermeye söz verir. Tanrı ona bilgeliğe ek olarak zenginlik ve saygınlık da verecektir. Süleyman'ın aynı çocuğun kendilerine ait olduğunu iddia eden iki kadının davasında verdiği karar, Tanrı'nın ona gerçekten de bilge ve anlayış dolu bir yürek verdiğini göstermektedir. 1. Krallar 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Süleyman, Mısır Firavunu'nun kızıyla evlendi. Böylece Firavun'la müttefik oldu. Eşini Davut kentine götürdü. Kendi sarayı, Rabbin tapınağı ve Yeruşalim'in çevre surları tamamlanıncaya kadar orada yaşadılar. Halk hala çeşitli tapınma yerlerinde Rab'be kurban sunuyordu. Çünkü o güne dek Rabbin adına yapılmış bir tapınak yoktu diye yazıyor. Süleyman'ın kral olduktan sonra yaptığı ilk işlerden bir tanesi Mısır firavununun kızıyla evlenmek oldu. Bu evlilik Mısır'la müttefik olmalarını da sağladı. Süleyman'ın yabancı kadınlarla evlilikleri korkunç hatalardı ve sonunda onu mahvettiler. Süleyman'ın kadınlar arasında büyüdüğünü hatırlamanızı isterim. Babası Davut kadar hayatı iyi tanımıyordu. Ben Süleyman'ın hiçbir zaman Davut'un ruhsal kapasitesine sahip olduğunu ya da yaşamında Tanrı'ya Davut kadar özlem duyduğuna inanmıyorum. Ancak Süleyman hatalarını kabul etti. Firavun'un kızıyla evlendikten sonra Rab'be gidip bilgelik istedi. Keşke bunu o kadınla evlenmeden önce de yapsaydı. Davut'un egemenliğinden sonra bir gevşeme dönemi oldu. Halk yüksek yerlerde kurbanlar sunmaya başladılar ki bu aslında putperest bir tapınma biçimiydi. Yani bu bir nevi putperestliğe bir dönüştü. Şimdi Süleyman'ın kurbanı ve bilgelik için istediği duaya bakalım. 1. Krallar 3. bölüm 5. ayette Süleyman babası Davut'un kurallarına uyarak Rabbe olan sevgisini gösterdi. Ancak hala çeşitli tapınma yerlerinde kurban sunuyor, buhur yakıyorlardı. Tapınma yerlerinin en ünlüsü Givon'daydı. Kral Süleyman oraya giderek sunakta 1000 yakmalık sunu sundu diye yazıyor. Süleyman putperest sunaklarında kurbanlar sunmaya dünden razıydı. Bu Davut'un hiçbir zaman yapmayacağı bir şeydi. Süleyman Rabbi sevdiği halde Davut gibi bir adam değildi. Süleyman Davut'un kurallarına göre yaşıyordu ama daha önce gördüğümüz küçük zayıflığı onun yaptıklarını ikinci sınıf bir hizmet haline getiriyordu. 1. Krallar 3. bölüm 5. ayette Rab Tanrı Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp sana ne vermemi istersin diye sordu. Rab Süleyman'a geceleyin bir rüyada görünüyor. Yine Tanrı'nın günümüzde insanlara rüyalarda görünmediğini tekrarlamak isterim. Eğer bir rüya görürseniz sakın ola Rabbin size göründüğünü hemen söylemeyin. Akşam yemeğiniz o rüyayı etkileyebilir. Tanrı günümüzde bizlere sözü aracılığıyla konuşur. Süleyman kendi zamanında Tanrı sözünün tamamına sahip değildi. Bu yüzden Tanrı ona rüyasında göründü ve ne istersen iste sana vereceğim dedi. Peki Süleyman ne isteyecekti? Herhangi bir şey isteyebilirdi. Bilge bir seçim yapması Tanrı kendisine bilgelik vermeden önce belirli ölçüde insansal bilgeliğe sahip olduğunu göstermektedir. Rab Süleyman'a istediği her şeyi vereceğini söylediğinde bence Rab Süleyman'ın birçok eksiği olduğunu ve tamamen ve bütünüyle yetersiz olduğunu görmüştü. Ama dostum kim böyle şeyler için yeterlidir ki? Kim Hristiyan yaşamını yaşamaya yeterlidir? Hiçbirimiz. İşin doğrusu Hristiyan hayatını yaşayamayacağımızdır ve Tanrı bizlerden onu yaşamamızı hiçbir zaman istememiştir. Kendisi bu hayatı bizim aracılığımızla yaşamak istemiştir. Şimdi Süleyman'ın aracılığıyla bir şey yapmayı istemektedir. Bu kral zenginlik ya da güç isteyebilirdi. Bunun yerine eksikliğinin bilincinde olarak bakınız ne istiyor. 1. Krallar 3. bölüm 6. ayette Süleyman, kulun babam Davut'a büyük iyilikler yaptın diye karşılık verdi. O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle, dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun, diyor. Süleyman Davut'un sadece görevini değil, tahtını da doldurmaya çalıştığının farkındaydı. Bu iş için tamamen yetersiz olduğunu da görmekteydi. 1. Krallar 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde, Ya Rab Tanrım, ben henüz çocuk denecek bir yaşta, yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır diyor. Kendisini deneyim bakımından küçük bir çocuk olarak görmektedir. Kendisini bu büyük ulusu yönetmekte yetersiz görüyordu. Günümüzde yetersizliklerinin bilincinde olmadan Tanrı'ya hizmet etmeye çalışan birçok insan var. Hepimiz Tanrı'ya hizmet etmekte tamamen yetersiziz. Bu gerçeği kabul etmeliyiz ki Tanrı'nın bize yardım edebileceği bir konuma gelelim. 1. Krallar 3. bölüm 9. ayette bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir diyor. Süleyman Tanrı'nın halkını yönetmek için sezgi dolu bir yürek istedi. Bunu bir an için düşünmek istiyorum. Bizler her zaman Süleyman'ın bilgelik için dua ettiğini söyleriz. Bunun doğru olduğu kesindir ama ne tür bir bilgelik için dua etmişti? Politik bir bilgelik için dua etmişti. Bir devlet adamı olmanın yeteneklerine sahip olmak için dua etti. Bu halkı nasıl yargılayacağını ve yöneteceğini ve büyük ulusal kararları nasıl alabileceğini bilmek istiyordu. Ruhsal anlayış için dua etmedi. Bu çok açık bir şekilde ortaya konulması gereken bir konudur. Süleyman'ın yazmış olduğu Süleyman'ın özdeyişleri ve vaiz kitaplarında bizlere bu dünyada yol gösterecek bilgelik bulmaktayız. Süleyman'ın özdeyişleri hayata atılmakta olan gençlere verilecek iyi bir kitaptır. Ezgiler Ezgisi ya da başka bir çevirisiyle Neşideler Neşidesi kitabında ruhsal anlayışı ortaya koyduğu halde ihtiyarlığında putperest karıları onun yüreğini Rab'den çevirdiler. Süleyman ruhsal anlayış için dua etmedi. Süleyman politik bilgelik için dua etti ve Tanrı ona bunu hayatı boyunca sağladı. Şimdi Süleyman'ın duasını Tanrı'nın yanıtladığını görüyoruz. 1. Krallar 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Süleyman'ın bu isteği Rabbin hoşuna gitti. Tanrı ona şöyle dedi. Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin. Süleyman bilgece kararlar vermek istiyordu. günümüzde utanç verici manzaralarda kendileri için birer konum elde etmek isteyen bir grup insanı görürüz. Bu göreve seçilmek isterler. Hepsi bizlere ne kadar harika olduklarını ve ne kadar harika yetenekleri olduğunu anlatır. Sorunları çözebilecekleri konusunda bizlere güvence verirler. Dostum, şimdiye kadar bazılarımız bu çocukların bizimle dalga geçtikleri sonucuna vardık. Çözümleri bilmiyorlar, üstüne üstlük bilgelikleri yok. Keşke birisi sahneye çıkıp da bilgeliğim yok, yetersizliğimi kabul ediyorum ama bana yol göstermesi ve kılavuzluk etmesi için Tanrı'ya güveneceğim dese. Böyle bir şey öylesine şaşırtıcı olurdu ki buna bütün dünya şaşırırdı. Süleyman işte bunu söylemişti ve Tanrı onu bundan ötürü beğenmişti. Bu Süleyman için harika bir adımdır. 1. Krallar 3. bölüm 12. ayette isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür ne de senden sonrakilerde görülecektir diyor. Süleyman bizlere bilge bir yönetici izlenimini vermemektedir. Süleyman'ın özdeyişleri ve vaiz kitaplarını okuduğunuzda en yüksek düzeyde insansal bilgelik bulursunuz. Ben bu kitapların Tanrı tarafından esinlendirilmemiş olduğunu söylemiyorum. Tanrı'nın Süleyman aracılığıyla en büyük insansal bilgeliği verdiği kesindir. Ve her iki kitapta sadece insansal bilgeliğin hayattaki sorunları çözümlemede tamamıyla yetersiz olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 1. Krallar 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ise sana istemediklerini de vereceğim. Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen sana uzun ömür de vereceğim diyor. Daha önce belirttiğimiz gibi standart Davut'tur. Bu insansal bir standarttır ve fazla yüksek değildir ama doğrusunu isterseniz çok az sayıda insan o standartlara erişebilmiştir. 1. Krallar 3. bölüm 15. ayette ise Süleyman uyanınca bunun bir rüya olduğunu anladı. Sonra Yeruşalim'e gitti. Rabbin antlaşma sandığının önünde durup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Ayrıca bütün görevlerine de bir şölen verdi diye yazıyor. Yakmalık sunular ve esenlik sunuları Rab İsa Mesih'e işaret eder. Yakmalık sunu onun kim olduğunu bildirmektedir. Esenlik sunuları çarmıhta kanını akıtarak Tanrı'yla barış yapmamızı sağladığından söz etmektedir. O kendisi kim olduğundan ötürü bizleri Tanrı'yla doğru bir ilişkiye götürebilir. Onun kanının dökülmesi günahlarımızın verdiği suçluluğun kaldırılmasını mümkün kılmaktadır. Bu bölümün son kısmında Süleyman'ın bilgeliğinin ortaya konuluşunu görmekteyiz. Gerçek bir soruna akıllıca bir çözüm getirmektedir Kral Süleyman. İki tane kadın vardı. İkisi de fahişeydi ve ikisinin arasında bir çocuk vardı. Her ikisi de çocuğun kendisine ait olduğunu söylüyordu. Konuyu Süleyman'ın önüne getirdiler. Siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz? Gerçek annenin hangisi olduğunu siz nasıl bulurdunuz? Belki de günümüzde annenin kim olduğu bilimsel bir yöntemle saplanabilirdi ama Süleyman'ın önünde böyle bir seçenek yoktu. Süleyman kadınlara her ikiniz de çocuğun kendinize ait olduğunu söylediğiniz için her ikiniz de çocuğun yarısını alabilirsiniz dedi. Çocuğun annesi olmayan ve çocuk için içinde sevgi taşımayan kadın belli ki gerçek anneye diş biliyordu. Ve tabii çocuğu ikiye kesin dedi. Ancak gerçek anne hayır, hayır bunu yapmayın, çocuğu ona verin dedi. Süleyman çocuğun hayatını kurtarmak için ondan vazgeçmeye razı olan kadının onun gerçek annesi olduğunu anladı. 1. Krallar 3. bölüm 28. ayette kralın verdiği bu kararı duyan bütün İsrailliler hayranlık içinde kaldı. Herkes adil bir yönetim için Süleyman'ın Tanrı'dan gelen bilgeliğe sahip olduğunu anladı diyor. Bu Süleyman'ın egemenliği sırasında verdiği bilgece kararlara sadece bir örnektir. Süleyman'ın 11 görevlisinin konu edildiği 1. Krallar 4. bölüme geldik. 1. Krallar 4. bölümde Süleyman'ın krallığı doğruğa ulaşmaktadır. Krallığının özellikleri barış, huzur ve refahtı. Barış ve huzur hepimizin sahip olmayı arzuladığımız şeylerdir. Öyle değil mi? Bence Davut bir savaş adamı, bir cengaverken Süleyman'ın bir barış prensi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Süleyman ve krallığında yaşayan kişilerin tadını çıkarttığı barış zamanı bir savaş adamı olan Davut'un yaptıklarının sonucuydu. Bunun bizim için ruhsal uyarlamaları vardır. Bizler Tanrı duygusal olduğu için günahı bağışladığını düşünürüz. Tanrı günahı böylesine alçak bir düzeyde bağışlamaz. Dostlarım, bir savaş oldu ve çok büyük bir kurban sunuldu. Günahların bağışına sahip olalım diye kan döküldü. Rab İsa Mesih çarmıhta döktüğü kanla barışı yaptı. Barışa sadece onun kanı aracılığıyla girebiliriz. 1. Krallar 4. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında Süleyman bütün İsrail'in kralıydı. Görevlileri ise şunlardı. Kahin, Sadok oğlu Azarya, Yazmanlar Şişa'nın oğulları Elihoref ve Ahiya, devlet tarihçisi Ahilut oğlu Yehoşafat, ordu komutanı Yehayada oğlu Benaya, kahinler Sadok ve Aviyatar. Başvali Natan oğlu Azarya, kralın özel danışmanı Natan oğlu kahin Zavut. Saray sorumlusu Ahişar, Angaryacıların başı Avda oğlu Adoniram. Bu bölümün ilk birkaç ayetinde Süleyman'ın görevlilerinin bir listesi verilmektedir. Belli ki bazıları Davut'un oğullarının oğullarıydı. Bu da onların Süleyman'ın kuzenleri olduğu anlamına gelmektedir. 5. ayette Azarya'dan söz edilmiştir. Bu adam Davut'un oğlu Natan'ın ya da peygamber Natan'ın bir oğludur. Süleyman'ın 12 bölge valisi ise 1. Krallar 4. bölüm 7. ayette yer alır. Süleyman'ın İsrail'de 12 bölge valisi vardı. Bunlar kralın ve sarayın yiyecek içecek gereksinimini karşılardı. Her vali yılda bir ay bu gereksinimleri karşılamakla yükümlüydü diye yazar. Süleyman'ın 12 tane bölge valisi vardı. Her birisi İsrail'in bir oymağındandı. Bu kişiler kralın ve ev halkının gereksinimlerini sağlamakla görevliydiler. Bu Süleyman'ın vergileme yöntemiydi aynı zamanda. Süleyman'ın döneminde krallığın büyüklüğüne bakalım. 1. Krallar 4. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Yahuda ve İsrail halkı kıyıların kumu kadar kalabalıktı. Herkes yiyip içip sevinç içinde yaşıyordu. Süleyman Fırat ırmağından Filist'e, oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere egemendi. Bu ülkeler Süleyman'ın yaşamı boyunca ona haraç ödeyip hizmet ettiler diye yazar. Bu gerçekten zenginlik ve barış dolu bir zamandı. Savaşlar bitmişti. Herkes için yeteri kadar yiyecek ve içecek vardı. Ve bu dostum, bu yeryüzüne gelecek olan krallığın, milenyumun yani bin yıllık İsa Mesih'in krallığının sadece küçük bir gölgesi, kısa bir ön izlemesidir. 1. Krallar 4. bölüm 25. ayette Dan'dan Beerşeva'ya kadar Yahuda ve İsrail halkının her bireyi Süleyman'ın yaşamı boyunca kendi asması ve incir ağacı altında güvenlik içinde yaşadı diye yazar. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Bu bir güvenlik ve emniyet dönemiydi. Bugünümüzde sahip olmayı çok istediğimiz bir şeydir. Yeşaya 57. bölüm 21. ayette kötülere esenlik yoktur diyor Tanrımız. Ama barış prensi geldiğinde yeryüzüne barış gelecektir. Süleyman'ın zamanında herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında oturuyordu. Bu da bize birisinin bir köşkte, malikanede, diğerinin ise bir çöplükte oturmadığını anlatmaktadır. Herkesin kendi asması, kendi incir ağacı vardı. Herkes kendi evinde rahat bir yaşam sürmekteydi. Süleyman'ın hüküm sürdüğü bütün bu zaman içerisinde Dan'dan Beerşeva'ya kadar, yani kuzey sınırından güney sınırına kadar durum böyleydi. 1. Krallar 4. bölüm 26. ayette ise Süleyman'ın savaş arabalarının atları için 40 bin ahırı ve 12 bin atlısı vardı diye yazıyor. Bu ayete dikkatinizi çekmek isterim. At bir savaş hayvanıydı ve Tanrı çok fazla atları olmasını yasaklamıştı. Tanrı krala atlarının ve karalarının sayısını artırmaması için özel bir buyruk vermişti. Yasanın tekrarı 17. bölüm 16. ayette kral çok sayıda at edinmemeli. Daha çok at satın almak için halkı Mısır'a göndermemeli. Çünkü Rab size bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi diye yazıyor. Süleyman hem atlarının hem de karalarının sayısını artırdı. İsrail'in her yerinde ahırları vardı. Megiddo'nun yani büyük sorunun son günlerde en sonunda Armageddon savaşında çözümleneceği yer olan Esra Elon vadisine bakan tepeciyi ziyaret etmiştim. Bu arada oradaki manzaranın muazzam bir şey olduğunu söylemek isterim. Ama beni çok etkileyen şey Süleyman'ın ahırlarının, ahır bölmelerinin ve yalaklarının yıkıntılarıydı. Bu ahırlar en az 450 at barındıracak büyüklükteydi. 2. Tarihler 9. bölüm 25. ayette atları için 4000 tane ahırı olduğunu söyler. Süleyman'ın Tanrı'nın bilgeliğine aykırı olarak atlarının sayısını artırdığı kesindir. Süleyman'ın büyük bir bilgeliği ve ünü vardı. Şimdi bizlere Süleyman'ın bilgeliği hakkında bir şey söylenmektedir. 1. Krallar 4. bölüm 29 ve 30. ayetlerde Tanrı Süleyman'a bilgelik, derin bir sezgi, kıyılarındaki kum kadar anlayış verdi. Süleyman'ın bilgeliği bütün doğulların ve Mısırlıların bilgeliğinden daha üstündü diyor. Doğu bilgelerin geldiği yerdi. 1. Krallar 4. bölüm 31. ayette ise o Ezrahlı Etan, Mahol'un oğulları Heman, Kalkol ve Darda dahil herkesten daha bilgeydi. Ünü çevredeki bütün uluslara yayılmıştı diye yazıyor. Bu ayette 4 tane ünlü bilgeden söz edilmektedir. 1. Krallar 4. bölüm 32 ve 33. ayette ise 3000 özdeyişi ve 1500 ezgisi vardı. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşküne kadar bütün ağaçlardan söz ettiği gibi hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklardan da söz edebiliyordu diyor. Süleyman'ın 3000 özdeyişi olduğu söylenmektedir. Kutsal kitapta kayıtlı olanların sayısı ise sadece birkaç yüzdür. 1500 ezgi yazmıştı. Süleyman gerçek bir ezgi yazarıydı. Günümüze ne yazık ki sadece bir tane ezgisi kalmıştır. O da Neşideler Neşidesi, yani yeni çevrede Ezgiler Ezgisi diye bilinen ezgidir. Süleyman ağaçlar ve çalılarla ilgili bir biyoloji uzmanıydı. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşkü otuna kadar bütün ağaçlardan söz edebiliyordu diyor kutsal kitap. Mercan köşkü otu kayalık yerlerde yetişen gösterişsiz bir bitkiydi. Süleyman aynı zamanda bir zoologtu. Yani hayvanlar hakkında derin bilgisi vardı. Ve kuşlardan da söz ettiği için de bir ornitologtu. Yani hayvanlar ilminin kuşlar bölümünü de çok iyi bilirdi. Sürüngenlerden ya da böceklerden söz ettiği için bir entomologtu. Balıklardan söz ettiği için bir balık bilgisi uzmanıydı. Bu şeylerden söz edebilmesinin nedeni bu konuları etüt etmiş oluşu ve bu alanlarda bir otorite oluşuydu. Belli ki bu bilimlerin başlangıcıydı. Süleyman bu şeylerle ilgilenmekteydi. 1. Krallar 4. bölüm 34. ayette ise Süleyman'ın bilgeliğini duyan dünyanın bütün kralları ona adamlarını gönderdi. Bütün uluslardan insanlar gelir Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlerdi diyor. Süleyman bilgeliğiyle bütün dünyada ünlü oldu ve birçok insan onu dinlemeye geldi. Yazmış olduğu özdeyişlerden bazılarına Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında sahibiz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bu özdeyişler yetişkin hayatına atılmakta olan her genç için oldukça yararlıdır. Genç bir adama yaşamda ve iş hayatında yol gösterecek özdeyişlerdir bunlar. Gördüğünüz gibi Tanrı bizimle konuşurken gayet pratik konuları da ele almaktadır. Bizimle günlük hayatımızın ayrıntılarına inip ticaret ve kanun alanlarında ve sosyal toplantılarda yol gösterir. Süleyman'ın özdeyişlerinde bizlere yaşam için bazı yol gösterici ilkeler verilmiştir. Bir gencin Süleyman'ın özdeyişlerini izleyerek Hristiyan olabileceğini söylemiyorum ama hayatı için muhteşem bir kılavuza sahip olacağından eminim.